Ayrım 30, Doğu'dan Uzakta, Amin Malıf, sayfa 373. Naim sanki onu duymamış gibi biraz da kuşku katılmış bir bakışla etrafını kolaşan ederek sordu. Peki otel seni geçindiriyor mu? Şöyle diyelim, 5-6 yıldır artık fazla zarar etmiyorum ama bununla da geçinmiyorum. Neyle geçiniyorsun? Semiramis adama döndü. Arkadaşın her zaman bu kadar ısrarcı mıydı? Evet diye içini çekti adam. Biraz unutmuştum. Ama sanırım her zaman 40 kilo daha zayıfken bile böyleydi. Saklayacak bir şeyin varsa cevap vermeyebilirsin. İkiniz de aynı ölçüde katlanılmaz tiplersiniz. Ama saklayacak bir şeyim yok. Babamın bıraktığı parayla yaşıyorum. Mısır'dan küçük bir servetle ayrılmıştı. Öyle mi? Diye şaşırdı Naim. Bir tek o becermiş bunu o zaman. 50'li ve 60'lı yıllarda Mısır'dan gelen Yahudiler yanlarında giysilerinden başka bir şey getirememişlerdi. Semiramis Yahudi olmayanlarda diye onu doğruladı. Ama benim babamın şansı biraz yardım etmiş. Adam hikayeyi biliyor. İkinci bir kez anlatıp onun canını sıkmayayım. Hayır hayır anlat, hiç sıkılmam. Semiramis babası tarafından yapılan ve onu kamulaştırmalar ve müsaadeler başlamadan önce tüm malını mülkünü satıp Mısır'dan kaçmak zorunda bırakan büyük tedbirsizliği anlattı. Naim büyülenmiş gibiydi. Arkadaşı bitirdiğinde Naim sordu. Bu hikayeyi gazetemde nakletmeme izin verir misin? Gerçek isimleri vermediğin sürece bir engel görmüyorum. Bu olayın neredeyse yarım yüzyıl önce yaşandığını, Nasır öleli de 30 yıldan fazla olduğunu hatırlatırım. Ama tabii içini rahatlatacaksa isimleri değiştirebilirim. Babam bu hikayeyi sadece bir kez yabancıların yanında anlattı ve o zaman da kendisinin değil kayınbiraderlerinden birinin başına geldiğini iddia etmişti. Buradan hareketle ismi geçsin istemiyordu sonucuna varıyorum. Belki şimdi hayatta olsa tavrını değiştirirdi. Ama bunu ona sormak için çok geç. Sorun değil, isimleri değiştiririm. Soruları başka birine kaydırma imkanı bulduğuna çok sevinen Semiramis, sözlerinden senin gazetecilik yaptığını çıkarıyorum diye atıldı. Bilmiyor muydun? Hayır, dürüst olmak gerekirse biliyordum ama daha fazlasını bilmiyorum. O halde en başından başla. Ailenle birlikte uçağa bindin, São Paulo'ya indiniz sonra. Brezilyalı arkadaşlarıyla kadeh tokuşturdu, sonra süt görünümündeki buzlu içkisiyle boğazını ıslattı. İki gün yolculuk ve iki duble araktan sonra hayatımı anlatabileceğimi sanmıyorum. Ama size ana hatlarını söyleyebilirim. Oraya vardıktan sonra yüksek öğrenimime devam ettim. Gazetecilik okulunu bitirdim. Haftalık bir ekonomi dergisi beni işe aldı. Aynı yıl evlendim. 23 yaşındaydım. Hala gazetecilik yapıyorum ve evliyim. Semiramis aynı kişiyle mi diye sordu. Aynı kişiyle. Brezilyalı mı? Brezilyalı. Peki Yahudi mi? Annem öyle sanıyordu. Bana sordu. Yahudi mi? Ben de şöyle dedim. Anne, adı Rachel. Gerçekten de adı Rachel, daha doğrusu Brezilya'da dendiği şekliyle Raquel. Fakat bulunabilecek en Katolik kadın, annem ne olduğunu anlamadı. Belirsizliği nikah arifesine kadar sürdürdüm. Adam keşke onu da getirip bizlerle tanıştırsaydın dedi. Raquel benim gibi aklına esince oradan ayrılamıyor. São Paulo'da bir restoranı var, Raquel'in yeri. Şehrin en iyi restoranlarından biri. Gece gündüz orada ve bir hafta uzak kalırsa tüm müşterisini kaybedeceğine inanıyor. İşin iyi gitmesi için vazgeçilmez olduğunu düşünüyor ki bence biraz abartılı bir düşünce. Semiramis ara sıra sen de yardım ediyor musun diye sıkıştırdı. Restoranda mı demek istiyorsun? Evet tabii ama kendimce. Yeni bir yemek icat ettiğinde ilk tadan ben oluyorum. Harika olmuş dersen menüye giriyor. Fena değil dersen bir kenara itilip unutuluyor. Adam gerçekten yeri doldurulmaz bir rolüm varmış diye takıldı. Ev sahibesi herhalde bu emeğinin karşılığında sana bir ücret ödüyordur diye şakayı sürdürdü. Tabii ki ödüyor dedi adam. Kilo kilo ödüyor baksana. kilo aldım doğru ama Rockwell yüzünden değil. Birlikteyken kendimi tutuyorum ama yolculukta çok yiyorum. Röportaj için bir yerlere gittiğimde en büyük zevkim iyi bir restorana oturup mükellef bir yemek ve kocaman bir bira söyleyip yazımı yemek yerken yazmak. Üç satır bir lokma, üç satır daha bir yudum. Fikirler aklıma daha kolay geliyor ve bir esrime duygusu içinde çalışıyorum. Adam bak bu konu açılınca nasıl konuşuyor diye mırıldandı. Naim, ben iflah olmaz bir oburum ve bundan utanmıyorum diye durumunu kabullendi. Yemek yemeyi sevmek Tanrı'nın bir lütfu. Sabah çekilmiş kahve kokusuyla uyanırsın. Brezilya'nın kokusudur bu ve dünyadaki en nefis kokudur. Moralin hemen düzelir ve gün sona erene kadar kendine 3 ziyafet çekeceğini bilirsin. Her gün 3 büyük şenlik, yılda 1500 şenlik. Oburluğun günah olduğunu kim demiş? Tanrı'nın bir armağanı, bir lütuf ve bir sanat. Sizce de öyle değil mi? Tabii, tabii diye homurdandı adam. İncelik ile hayvanlık arasındaki en güzel beraberlik. Nedamet getirmeye hiç niyetli gözükmeyen Naim, size bir itirafta bulunacağım dedi. Yürek temizliğimi bana karşı alçakça kullanacağınızı biliyorum ama yine de söyleyeceğim. Yemeği durdurmayı asla beceremedim. Kendimi hiçbir zaman doymuş hissetmiyorum. Ancak bütün tabaklar boşaldığında veya sofradan kalkmak zorundaysam durabiliyorum. Adam kaşlarını çatarak dur ama Naim beni kaygılandırıyorsun diye araya girdi. Senin bu anlattığın bir hastalık. Kendini asla doymuş hissetmiyorsan. Rahat ol diye devam etti Naim. Hastalığımın ne olduğunu gayet iyi biliyorum. İyi huylu bir sendrom, adı Yahudi bir anne. Daha ufacıkken beni kelimenin tam anlamıyla besiye çekerdi. Acıktığım zaman değil, o bana ağzımı açmamı söylediği zaman yerdim. Doyduğumda da durmazdım. O kaşığımı doldurmayı bıraktığında dururdum. Anneme göre iki tür çocuk vardı. Çelimsizler ve sağlıklılar. Birinciler annelerinin utancı, ikinciler ise gururuydu. Bu yaklaşım beni beslenmekten tiksindirebilirdi ama öyle olmadı. Her lokmaya bayılıyordum ve hiç sona ermesin istiyordum. Bu durum büyüdüğümde de sürdü. Annem sürekli kötü göründüğümü, yeterince yemediğimi söylerdi. Ona karşı çıkmak istemezdim. O zaman tüm tabaklar boşalıncaya kadar kendime yemek koyup dururdum. Sonuç, durmayı hiçbir zaman öğrenemedim. Sonsuza kadar yiyebilirim. Tabii lezzetli olması koşuluyla. Tabii diye alay etti adam. Sonra da kadehini eline alıp ekledi. Anlattıklarından bu 40 kilo fazlanın senin ölçüsüzlüğünden değil, annenin üstüne titremesinden kaynaklandığı sonucuna varıyorum. Alay et bakalım ama kesinlikle gerçek bu. Onun yüzünden çok ciddi sorunlarla karşılaştım. Anneme hep hayranlık duydum ve duymaya devam edeceğim ama gerçeği de görüyorum. Size yemek konusunda anlattıklarım başka alanlar için de geçerli.
Semiramis mırıldanarak mesela seks diye laf attı.
Hayır, seks değil, çok daha ciddi. Adam yan masalardaki başların kendilerine dönmesine yol açan bir sesle gürledi. Seksten daha ciddi ne olabilir?
Semiramis müşterilerine kusura bakmayın manasında gülücükler göndermek zorunda kaldı. Adam gün sonunda defterine arkadaşımız Yahudi annesinin başına ne gibi başka dertler açtığını bize izah etmedi diye yazdı. Halbuki ağzından çıkacak sözlere kilitlenmiştik. Ama Naim gözlerini yumdu ve bir köstebek gibi göğsü dik uykuya daldı. Brezilyalı iskemlesinin üstünde uyuklamaya başlayınca Semiramis 2-3 kez yavaşça eline dokundu. Naim gözlerini açtı. İyi misin?
Gayet iyiyim. Sohbetinizin bir kelimesini bile kaçırmadım.
Sohbetimiz mi? Ağzımızı bile açmadık dedi adam. Son konuşan sendin.
Peki ne diyordum?
Merhametli ev sahibesi odana inmek istediğini söylüyordun diye araya girdi.
Naim başını salladı. Dün gece çok az uyudum diye özür diledi. Ben de diye cevap verdi adam. Sonra sanki çok önemsiz bir şeyden bahsediyormuş gibi ekledi. Manastırda bizi şafakla birlikte uyandırıyorlar.
O zaman Naim tamamen boş gözlerle baktı. Semi de arkadaşımızın uykulu halinden istifade aklını karıştırdığımı düşünerek kaşlarını çattı. Başka bir şey söylemedim. Naim'in gözleri yeniden kapandı. Şato sahibimiz bir kez daha eline dokundu. Naim günün son Shakespeare soluğuyla beni yatağıma kadar taşıyana krallığım diye yalvardı. Yine de ayağa kalkar kalkmaz bizim yardımımız olmadan basamaklardan inip odasına gitmeyi başardı. 13. gün. 1. bölüm. Adam gözlerini açtığında kapının altından bir not atılmış olduğunu gördü. Semiramis uyanınca verandaya gelip kendisiyle birlikte kahvaltı etmeye çağırıyordu. Naim'e de aynı daveti yapmıştı ve adam gittiğinde Naim sofraya oturmuş incirli kek yiyordu. Arkadaşı gördüklerini dün gözlerimi kapattığımda yiyordu, bugün gözlerimi açıyorum yemeye devam ediyor diye yorumladı. Yemeye devam eden tam cevap verecekti ki ev sahibisi erken davrandı. ''Şu horoz dövüşünü sonra yasaklayın. Günün programını yapıyorduk. Naim ailesinin yaz için hep kiraladığı evi ziyaret etmek istiyor. Yarım saatte gidilebilir. Sizinle beraber gelirim.'' Brezilyalı fazla uzatmayacağım diye söz verdi. ''Sadece anılarım gerçeğe uyuyor mu? Yoksa ben mi onları güzelleştirmişim merak ediyorum.'' Semiramis onu uyardı. ''Amacın buysa hayallerini yitirmeye kendini şimdiden hazırla. Anıların dünün gerçekliğine uygun olsalar bile bugünküne uymayacakları kesin.''
''Baş ver Semi, neyle karşılaşacağımı biliyorum. Çocukluğunun geçtiği yerleri ziyaret etmek bir mazoşizm uygulamasıdır. İnsan hayal kırıklığına uğramaya çalışır ve hiçbir sürpriz yaşanmaz. Hayal kırıklığına uğrar.''
Meşhur ev gerçekten de hayal kırıcıydı. Dış duvarları ve kepenkleri hiç boyanmamış gibi duruyorlardı. Damı basık ve düzdü. Giriş kapısı motor omurtuları saçan kamyonların vızır vızır işlediği geniş bir yolun 2 metre uzağındaydı. Havada bir mazot ve yanık yağ kokusu dalgalanıyordu. Naim binayı tanıyınca Semiramis tam önüne park etti. O zaman birkaç dakikalık bir kararsızlık yaşandı. Hacı camdan bakıyor ama arabadan inip inmemeye karar veremiyordu. Arkadaşları anlayışlı bir sessizlik içinde ve göz ucuyla onu kollayarak bekliyorlardı. Sonunda Naim üzülmüş değil de eğlenmiş gibi görünmeye gayret ederek ''Artık hiçbir şeye benzemiyor.'' dedi. İtiraz etmek zordu. Adam onu avutmak ister gibi buradan savaş geçti diye içini çekti. ''Sorun savaştan değil yoldan kaynaklanıyor.'' dedi Naim. ''Benim zamanımda burası küçük, toprak bir yoldu. Evin önünde de çitle çevrilmiş küçük bir avlu, ferforjeden bir kapı ve şu gördüğünüz kapıya giden metrelerce uzunluğunda bir yol vardı. Halbuki şimdi ana yol bahçe yolunu da avluyu da çiti de bahçe kapısını da midesine indirmiş. Her yıl Temmuz başında geldiğimizde değişmez bir ritüel olurdu. Ev sahibi bizi beklerdi.'' Ona kibarca Üstad Halim derdik, gümrük memuruydu ve bizi her karşıladığında takım elbiseli kravatlı olurdu. Ona anahtarları verirdik, kapıyı kendisi açardı. Resmi bir şekilde bize hoş geldiniz der ve anahtar demetini iade ederdi. Sonra babam ona içinde yıllık kiranın bulunduğu bir zarf uzatırdı. Ev sahibi önce acelesi yoktu der, başka bir gün alırım diye devam eder. Sonra babam 3. kez ısrar edince parayı alıp hiç saymadan ceketinin cebine koyardı. Ev sahibi gittikten sonra annem bahçeye çıkar ve hep aynı şeyi söylerdi. ''Burası balta girmemiş bir ormana dönmüş.'' Babam da hep aynı cevabı verirdi. ''Daha iyi, Naim tüm çalı çırpıyı ayıklar, kas yapar böylece.'' Ama bu bir şakadan ibaretti. ''Ben hiçbir zaman bahçede fazla bir şey yapmadım.''
''Bahçen nerede?''
''Diğer tarafta, gelin.''
Yazlık evin bahçesi artık etrafındaki çamlıktan ayrılmıyordu. Duvarlar engelden çok oturulacak bir sıraya benzeyen, betondan alçak bir duvar ile devam ediyordu. Üç arkadaş gür yapraklı bir ağacın gölgesinde güneşten korunarak alçak duvarın üstüne oturdular. O anda ilk izlenimlerini unutuverdiler. Şimdi kalçaları birbirine değerek ayaklarını sallıyor ve çam kokusuyla kendilerinden geçmiş halde bu çocukluk mekanının vahşi tatlılığını duyumsuyorlardı. Üstad Halim yazın 2-3 kez daha babamı görmeye gelirdi. Birlikte kahve içerler ve eski defterleri karıştırırlardı. Ev sahibimiz bu köyde kim Müslüman, kim Yahudi, kim Hristiyan bilinmez, öyle değil mi derdi. Babam başıyla onaylardı. Bu söylenen tabii ki doğru değildi ve her ikisi de bunu bilirdi. Sokakta karşınıza çıkan birinin hangi cemaate ait olduğunu sanki içgüdüyle bilirdiniz. Ama bu sözleri duymak insana iyi gelirdi. Çünkü arkada gönlü zengin bir niyet vardı.
Beyaz bir yalanmış diye onayladı Semiramis. Bugün insanlar şöyle konuşuyor. Ben bir Hristiyan olarak böyle düşünüyorum ve ben de bir Müslüman olarak şöyle düşünüyorum. İçimden hep onlara şöyle demek geçiyor. Utanmalısınız. Cemaatinize göre düşünüyor bile olsanız en azından kendi başınıza düşünüyormuş gibi yapın. En azından yalan söyleme edebini göstersinler.
Adam gerçekten de bu eski yalanlar günümüzün doğru konuşmak eğiliminden daha edepliydi diye sürdürdü. İnsanlar o zaman aidiyetlerine göre düşünmeye başlamışlardı. Kendilerini bundan alamıyorlardı. Ama bunun bir kusur olduğunu biliyor ve herhalde utanıyorlardı. O zaman da yalan söylüyorlar ve bu saydam yalanları aracılığıyla gerçek davranışlarıyla olması gereken arasında ayrım yapmayı bildiklerini gösteriyorlardı. Bugün insanlar kalplerinden ne geçiyorsa yüksek sesle dile getiriyorlar ve bunları duymak çok hoş olmuyor. Ne bu ülkede ne de dünyanın geri kalanında.
Semiramis de onu en azından bunu özür dileyerek yapmalılar ama akıllarından bile geçmez diyerek doğruladı.
Çevrelerindeki herkes aynı şeyi yapıyor. O zaman normal davranışın bu olduğunu düşünüyorlar ve utanacaklarına bununla böbürleniyorlar.
Naim sevgili arkadaşlarım diye araya girdi. Ben kötü haberleri veren kişi olmak istemem.
Ama sizin yaşınızda şunu bilmeniz gerekir ki edep çağı artık geride kaldı. Daha doğrudan söyleyeyim, edep öldü.
Adam arkadaşının gürleyerek söylediği cümleyi gerekli gülümsemeyle karşıladıktan sonra sordu.
Sence ne zaman öldü?
Naim herkesçe bilinen bir gerçek söz konusuymuş gibi güvenli bir sesle 1914'te dedi. Edep 14'te öldü. Tarihte eleştiriden muaf hiçbir çağ veya hiçbir halk olmadığı bilinen bir şey. Edebin türümüzün ana özelliklerinden biri olmadığı da doğru. Bununla birlikte bana göre 1914'ten önce yaşanmış her şey gençlik günahları bahsine girer. O tarihten önce insanlık güçsüzdü. En büyük düşmanı doğal afetlerdi. Tıp tedavi etmekten çok öldürüyordu ve teknoloji de emekleme aşamasındaydı. İnsan yapımı büyük felaketler 14'te başladı. Dünya Savaşı, Hardal Gazı, Ekim Devrimi.
Semiramis komünizm hakkında her zaman böyle konuşmazdın diye hatırlattı.
Hayır, doğru. Gençliğimde başka şeyler söylerdim. Ama bugün biraz geriye çekilerek baktığımda bunun birinci dereceden bir felaket olduğuna inanıyorum. İnsanlar arasındaki eşitliğe yönelik büyük düş, sinik ve otoriter bir girişim tarafından amacından saptırıldı. Hala bunun bedelini ödüyoruz. Siper savaşlarındaki kasaplık ve Versay Anlaşması'yla herkesi faka bastırıp sonraki tüm savaşların atası olan anlaşma en fazla 5 yıl içinde dekor tamamlandı. Bir daha da bunun dışına çıkamadık. Doğu Akdeniz'de, Orta Avrupa'da, Uzak Doğu'da ve başka her yerde tepemize çöken tüm dehşetin, iğrençliklerin kökleri orada. Saygıdeğer tarihçimiz aynı fikirde değil mi?
Adam hem evet hem hayır diye cevap verdi ve bu cevabı her iki arkadaşının birbirlerine hınzırca göz kırpıp kıkırdamasına neden oldu. Ama onun fikirlerini toparlamasına izin verdiler.
Biten yüzyılda iki yıkıcı ideoloji çıktı diye düşünüyorum. Komünizm ve antikomünizm. Doğrudur, bunlardan birincisi eşitlik fikrini, ilerleme fikrini, devrim fikrini ve hala saygı duyulması gereken yüzlerce kavramı bozdu. Ama ikincisinin bilançosu daha feci. Lenin'dense Mussolini, Stalin'dense Hitler, halk cephesindense nasyonal sosyalizm diye öyle çok tekrar edildi ki sonunda tüm dünyanın iğrençlik ve barbarlık içine batmasına göz yumuldu.
Naim haksız değilsin diye kabullendi bunu. Ama şu var ki antikomünizm hiçbir zaman benim öğretim olmadı. Halbuki komünizmin ideallerine inandım. Hepimiz inandık. Hepimiz şerefli nedenlerden ötürü bu öğretiyle evlendik ve sonuçta boynuzlandık.
Adamın aklından da benzer bir kıyaslama geçiyordu. İnançlarımız, arkadaşlarımız, bedenimiz, hayat, tarih tarafından ihanete uğramak bizim kaderimiz dedi. İki arkadaş birkaç saniye sessiz kaldılar. Sonra Naim kendini tüm ağırlığıyla yere bıraktı ve biraz da zorlama bir neşeyle haykırdı.
Artık giderim. 15 dakikalık hüzün payımı aldım. Geldim, gördüm, hayal kırıklığına uğradım. Şimdi yola düşelim. Her şey bir yana ben yine de Brezilya'daki kulübemi tercih ediyorum.
Adam bekle bakalım, o kadar çabuk değil diye müdahale etti. Sanırım bu ev eskiden son derece gayri ahlaki buluşmalar için kullanılıyordu. Bence biraz da bundan söz etmeliyiz. Ben bunun için seninle birlikte geldim. Sen de katılıyor musun Semi?
Naim'in yüzü bir çocuk gülüşüyle aydınlandı. Sanki mazinin görüntülerini hatırlıyordu ve arkadaşları onun o dillere destan gevezeliğiyle çok uzun bir öyküye başlayacağını düşündüler. Ama buna hiç niyeti yoktu.
Sana sırlarımı açmak isterim adam ama dün akşamdan beri aklımı kurcalayan bir şey var.
Semiramis'e dönerek onu da yanına çekmek istedi.
Burada bulunan arkadaşımızın en kişisel, en mahrem şeyler de dahil olmak üzere sana ve bana hayatımızı anlattırıp kendisinin hiçbir şey anlatmaması sana da biraz acayip gelmiyor mu?
Adam daha yeni buluştuk, dünya kadar zamanımız var diye kendini savunmaya çalıştı.
Semi ve ben zaman bulduk ama sen henüz bulamadın. Ben size aşırılıklarımdan, karımın ve annemin kusurlarından söz ettim. Semi depresyonunu ve bundan nasıl çıktığını anlattı ve sen daha hiçbir şey demedin. Bir tek itiraf bile yapmadın. Hakkında bildiğim tek şey tarih dersi veriyorsun ve bir Attila biyografisi yazman bekleniyor. Ama özel hayatın hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sana dava açacak değilim. Ama bu uzun süredir farkında olduğum bir kusur. Belki her üçümüz de bunamadan önce buna bir çare bulmayı düşünmelisin.
Sanki önceden sözleşmişler gibi devreye Semiramis girdi. Doğru adam, itiraflar karşılıklı olmalı. Naim bize eski kır evini gösterdi. Sen de seninkini göstermelisin. Olduğunu biliyoruz. Bence artık onu görmenin zamanı geldi. Ya şimdi ya asla. Sen de öyle düşünmüyor musun?
30. ayrımın sonu. Sayfa 387.